adımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan 6 Nisan 1920'den itibaren milli mücadele yıllarına ve Cumhuriyetimizin her anına tanık olan Anadolu Ajansı 100. yılına özel prestij yayınları hazırladı. Biz de bu yayınları Anadolu Ajansı Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Yayınlardan sorumlu direktör Yılmaz Yaman'la konuşacağız telefon hattımızda. Hemen sonrasında yapımcı yönetmen İsmail Fidan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Geçtiğimiz hafta sonunda İçişleri Bakanlığı ile TRT işbirliğinde hazırlanan Trafik Tayfa çizgi dizisi TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başladı. Çocukların çok sevdiği Rafadan Tayfa şimdi de trafik kurallarını öğretiyor. Toplumsal kurallar, değerler ve aile bağlamında çocuk yayınları ve Rafadan Tayfa gibi çizgi filmleri olan ihtiyacı konuşacağız yapımcı yönetmen İsmail Fidan'la. Hayatın Sesi Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Thank you.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Anadolu Ajansı Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Yayınlardan Sorumlu Direktör Yılmaz Yaman Beyefendi var. Sayın Yaman, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Covid süreci nasıl gidiyor, işleriniz umarım iyidir.
Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Covid süreci çoğunlukla bizi yoran bir süreç olmakla birlikte bazı alanlarda da aslında daha çok verimli çalışmamızı da sağladı diyebilirim. Biz hep işin olumlu tarafından bakmaya çalışıyoruz. İnşallah sizin de öyledir. Öncelikle nice yüzyıllara dileyelim. Bu yıl 100. yılını kutluyor Anadolu Ajansı. Biraz sizi geçmiş günlere götürürsek... Anadolu Ajansı'nın ilk kurulduğu yıllara, 6 Nisan 1920 tarihlerine doğru dinleyicilerimizi gezdirmek ve götürmek isterseniz neler yapıldı, neden Anadolu Ajansı'nın kurulmasına ihtiyaç duyuldu, biraz anlatır mısınız?
Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Anadolu Ajansı'nın 100. yılında radyonuza misafir ettiğiniz için. TRT'nin tabii Anadolu Ajansı ile çok derin, yakın, eski ilişkileri var. Hatta TRT'nin ajans saati kelimesi de Anadolu Ajansı'nın haberleri üzerinden Anadolu'ya
ya,
yayılmış.
Değil mi? Evet.
Dolayısıyla hani çok özel bir anlamı var bizim açımızdan da. Böyle iki kardeş kuruluşumuzun önemli işlerinin beraber olması da çok güzel. Şimdi 1920'de tabii o zaman Anadolu işgal altında ve Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk, o zaman Atatürk değil Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla beraber milli mücadeleyi veriyor. Milli mücadele döneminde şöyle bir şey çıkıyor. Batı kaynaklı haber ajansları, işte İstanbul merkezli olarak Anadolu'ya yalan ve abartılı haberler yaymaya başlıyorlar. Dolayısıyla Anadolu'daki insanları olan bitenden, olan biteni göstermeyip aslında kendi vermek istediklerini verdikleri bir haber sistemiyle oradaki medyayı, hala Osmanlı döneminin son zamanlarında yerel medya unsurları var tabii o dönem. Bu şekilde halkı yönlendirmeye çalışıyorlar. Atatürk diyor ki bizim bir bu milli mücadeleyi cephede yürütürken bir taraftan da bu bilgi mücadelesini de, bu haber mücadelesini de masa başında ve operasyonel olarak yürütecek bir ajans kurmamız lazım diyor. O dönemin aydınlarından Halide Edip adı var ve Yunus Nadi, o dönemin en büyük gazete sahiplerinden. Bunlar bir araya geliyorlar ve ajans kurma fikrini, yani bu ihtiyacı ajans kurarak çözebileceğimizi belirtip Mustafa Kemal Atatürk'ü bu konuda ona destek oluyorlar ve Mustafa Kemal Atatürk işte bir tren istasyonunda karar verdiği söylenir, bizim tarihimizde de yazar. O tren istasyonunda evet bir ajans kurulsun, adı da Anadolu'nun mücadelesi olan Anadolu olsun diye kayıtlara geçiyor. Dolayısıyla ilk haberi de işte 6 Nisan'da ajans kuruluyor. Birkaç gün içinde de hemen ajansın kuruluşu tüm Türkiye'ye, Anadolu'ya ilan ediliyor ve deniyor ki bu ajans milli mücadelenin sesini hem kendi cephemize, kendi Anadolu'muza hem de dışarıdaki insanlara, dünyaya yani bir anlamıyla duyurmak için kurulmuştur. Bunun vereceği haberler ivedilikle ilgili yerlere ulaştırılmalı ve bu haberler Atatürk'ün ulaştırılmasında bir sıkıntı olursa o kişiler de cezalandırılmalı diye özel bir notla Atatürk tüm Anadolu'ya, SATAN'a bu haberi gönderiyor. Anadolu Ajansı işte bu içerideki doğru haber ve Anadolu'nun kendisinden kaynaklanan haberleri yine Anadolu'ya ve dışarıya yeri düvele o dönemki tabirle aktarmak için kurulan bir haber ajansı. Daha sonra şirketleşiyor. 1925'lere geliyoruz. Şirketleşiyor ve bağımsızlık özelliğini koruması için bir anonim şirket oluyor. Devletin tabii bir nebze payı oluyor. Fakat her zaman bağımsız bir yönetimle beraber basının da öncülüğünü yaparak Anadolu Ajansı bu Nisan ayında 100. yılına gelmiş oluyor. Tabii o dönemden bu döneme ne oldu? Nasıl bir ana ajansla karşı karşıyayız? 100. yılında dünyanın sayılı haber ajanslarından biri Sezin Hanım.
Evet.
Her büyük ülkenin sağ olun. Her büyük ülkenin kendi büyük haber ajansı var dünyada global olarak.
Evet.
Mesela Amerikalıların AP haber ajansı, Associated Press, İngilizlerin kurduğu sonra alım satımları da oldu fonlar üzerinden Reuters haber ajansı. Sonra Fransızların Agence France-Presse haber ajansı, Almanların DPA haber ajansı gibi büyük devletlerin büyük haber ajansları var. Japonya'nın Kyodo, İtalya'nın ANSA gibi. Anadolu Ajansı da bunlardan biri haline geldi. Özellikle son yıllardaki globalleşme çalışmasıyla şu an bizim Türkiye'de zaten tüm illerde ofisimiz var. Bazı büyük ilçelerde de ofisimiz var. Toplam 88 ofisimiz var Türkiye'de. Yurt dışında da 100 ülkede insanımız var. Oradan haber üretiyorlar. Bu ülkelerin 41'inde ofisimiz var fiilen. Orada kendi kiraladığımız ofiste, kendi bordrosunu ödediğimiz yerli veya yabancı, oranın yerlisi veya buradan gönderdiğimiz Türk arkadaşlar temsilci olarak çalışıyorlar. Anadolu Ajansı'nda şu an 124 farklı uyruktan insan çalışıyor. Bu anlamda toplamda 3000'e yakın serbest habercilerle beraber çalışanı düşündüğümüzde Türkiye'nin dünyada önemli varlıklarından, değerlerinden, global şirketlerinden biri aslında Haber Anadolu Ajansı. Türkiye'nin global şirketi deyince biraz Türk Hava Yolları gibi kurumlar akla geliyor. TİKA gibi kurumlar akla geliyor. Halbuki Anadolu Ajansı bunlarla beraber hem yurt içinde tüm illerde örgütlenmiş hem de yurt dışındaki bu 100 ülkeye ulaşan, Türkiye bu 100 ülkede şöyle 100 ülke, dünyadaki toplam nüfusun %90'ına tekabül ediyor. Böyle bir çalışma yaptırmıştık. Oradan tespit ettiğimiz rakam bu. Dünyanın %90'ından biz haberdar olabiliyoruz. Bunu da işte bölgemizde özellikle çok daha güçlüyüz. Ve dünyadaki 6000'e yakın mecraya iletebiliyoruz bu haberleri. Bu anlamda da globaliz. Yani nasıl globaliz, nasıl anlıyoruz bunu? Biz dünyanın birçok yerinde varız. 13 dilde yayın yapıyoruz. Aynı zamanda dünyanın Japonya'dan Amerika'ya kadar, Kanada'ya kadar, Kolombiya'ya kadar birçok ülkesindeki medya kuruluşuna haber hizmeti sağlıyoruz. Bugün dünyadaki bütün önemli mecralarda açtığınızda, internete girdiğinizde Times, Guardian, Washington Post gibi mecraların bile sayfalarında Anadolu Ajansı imzalı fotoğraflar ve notlar görürsünüz. Bize bugün günlük olarak bunlarla ilgili her gün rapor geliyor. Hatta çok ilginç bir örnek, ne kadar hani bu konuda ileri gidebiliyoruz. Sanırım 2-3 hafta önceydi, Amerikan Başkanı Trump'ın bir fotoğrafını Amerika gazetesi Anadolu Ajansı'nın arşivinden alıp koymuştu. Yani oradaki bir gazete kendi başkanının fotoğrafını kendi gazetecilerinden değil, Anadolu Ajansı arşivinden alıyor.
Evet.
Bu bizim açımızdan hani çok fazla örnekle karşılaştığımız için normalleşti ama Türkiye açısından, ajansın etkisi açısından, hani bizim kendimize güvenimizin gelmesi açısından çok güzel örnekler. Çok anlatılacak şey var ama hani diğer konulara da çok
tabii biraz aslında
istiyorum.
Kitaplara geçmek istiyorum. Çünkü
tabii.
100 yıl kolay dile gelen yıllar değildir muhakkak. Siz de bu yıl pek çok prestij yayın hazırladınız ki belki de en önemlilerinden biri de Türkiye ve Dünya'da 100. yıl adıyla sunulan kitap. Neler var bu kitabın içinde ve ne kadar zamanda nasıl hazırlandı?
Şöyle yapalım, bir adım geriye alalım. Biz Anadolu Ajansı olarak yayınları yapmaya başladığımızda şöyle bir ihtiyaçtan doğdu bu. Biz ajansta haber üretiyoruz. Bir sürü kişi çalışıyor ve yeni kişiler ekleniyor, muhabirlerimiz ekleniyor. Muhabirlerimizin sadece bizle ilgili değil, Türkiye medyası ile ilgili bazı konularda mesleki olarak standartların oluşturulması ile ilgili ihtiyaç vardı. Hı hı. Biz bu anlamda muhabirlik nedir, bir muhabir ne yazar, hangi haber nasıl yazılırdan başlayarak bir notlar tutmaya başlamıştık. Bu tuttuğumuz notlar geldi, Muhabir Habercinin Temel Kitabı diye bir kitaba dönüştü. Bu kitap da şu an birçok gazetecilik bölümünde, üniversitelerde okutulan bir yardımcı ders kitabı niteliğinde. Her yıl işte oradaki öğrenciler, öğretmenler, hocalar hem internetteki satış noktalarını hem de bizle bağlantıyı kurarak bunları alıyorlar. Oradan öğreniyoruz yani bunun ne kadar geliştiğini. Zaten 4 baskı yaptı bu kitap. Dolayısıyla bu muhabir kitabı ile beraber biz yayınladığımız yıllıklar vardı. Kronolojik olarak her yıl yayınlıyoruz. Savaş muhabirliği eğitimimiz var. Onun notlarını kitaplaştırdık derken Anadolu Ajansı'nın yayınları çıkmaya başladı. Bizim çok zengin bir görsel arşivimiz var. Bu görsel arşivimizden görsel kitaplar oluşturabileceğimizi gördük. Mevcut ürünlerimizi farklı paketlerle diyeyim ya da farklı tarzlarla son kullanıcının, okuyucunun beğenisine sunacağımız bir yapıya dönüştürdük. Sonra bunu biraz daha özgün eserler ne yapabiliriz diye baktığımızda 100. yılımız geldiği için son yıllarda 100. yılımıza yönelik olarak 2 tane özel proje yaptık. 2019'un ortasında karar vermiştik. Bir tanesi 100. yılında Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanları ile beraber çalışıyor ve 100 yıldır çalıştığı Cumhurbaşkanlarının özel fotoğraflarından oluşan bir albüm hazırlayalım dedik. Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız albümüyle özel baskı, özel forslu bir cildi de var onun. Özel izinle yapılıyor o ciltlemeler.
İngilizcesi
vesaire
de var değil mi altında? Yine yalnızca Türkçe değil bildiğim kadarıyla.
Cumhurbaşkanlarımız kitabı Türkçe ve İngilizce. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanımız da kendisine ziyarete gelen devlet başkanlarına bu kitabı takdim edebilmesi için eski cumhurbaşkanlarımızın ve diplomatik temsilciliklerimize de biz bu kitapları ilettik. Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilciliklerine. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında Türkiye devletinin 100 yıldaki yöneticilerini, üst yöneticilerini, özel anlarını fotoğrafladığımız ve o süreçleri, biyografilerini, yaşanan önemli olayları falan da görebildikleri bir özel albüm. İlk defa Türkiye'de böyle bir şey yapılmış oldu. Anadolu Ajansı'nın tabii arşivi buna müsait. Bunun dışında destek aldığımız arşivler de oldu. Çünkü bu özel konseptli kitaptı. Bu bizim 100. yılda yaptığımız en özel çalışmaydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu sunduk. İlk kendisine sunduk. Daha sonra da protokole ve işte bu kitabın gitmesi gereken gerekli mecralara bunu ilettik. Bununla beraber ikinci önemli kitabımız da Türkiye ve Dünya'da 100 yıl adını taşıyor. Evet. İnternette detayları var aslında. Bu da Türkiye ve Dünya'da Anadolu Ajansı'nın başladığı günden itibaren yaşanan önemli olayları fotoğraflarıyla ele alan bir kitap. Bu şöyle bir kitap, yaklaşık 300 sayfalık bir kitap. 100 yılı kapsıyor, 6 Nisan 1920'den 6 Nisan 2020'ye kadar. Yani 300 sayfa 100 yılı kapsıyor. Bir yıla yaklaşık 3 sayfa ortalama ayırmış oluyoruz. Yani 3 sayfada işte dünyada ve Türkiye'de neler olmuş onları özetledik. Yani çok zor aslında şeyini
evet,
seçmek.
Her alanda hani, değil mi? Yalnızca her tek bir alanda da değil. Siyaset, var. Ekonomi, kültür, sanat, bilim, teknoloji, spor. Yine 3 sayfaya iyi aslında özetleyip sığdırmak da
gerçekten
çok kıymetli.
Mesela açtım kitaptan, tesadüfen bir sayfa açıyorum. 1923 sayfasını açtım. Evet. 1923'te tabii en önemli olay Cumhuriyet'in ilanı. Bu Cumhuriyet'in ilanı yine Cumhuriyet'in ilan edildiği güne ait bir fotoğrafla veriliyor. Sonra Lozan Barış Antlaşması, İsviçre'deki Lozan Antlaşması anından bir fotoğrafla veriliyor. O da 24 Temmuz'da. Aynı yıl Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat etti. Yine aynı yıl Mustafa Kemal Paşa Time dergisine kapak oldu. Bildiğimiz meşhur Time dergisi kapağı vardır. Atatürk'ün bir kalpaklı fotoğrafıyla. Evet, o 1923'te evet. Mesela. Onun fotoğrafı da var. Mesela bazı Osmanlıca neymiş bu? Ankara'nın başkent olması 1923'te ilan edilmiş. Meclisin vekaletlere gönderdiği Osmanlıca el yazısıyla yazılmış mesela belge fotoğrafı. Bunun gibi tarihe tanıklık ettiğimiz 100 yıllık bir arşiv var Türkiye ve Dünya ve fotoğraflı arşiv. Yani bazı fotoğraflar mesela o dönem Anadolu Ajansı'nın yurt dışında bu kadar ağı ve fotoğraf altyapısı yok. Mesela bazılarını diğer ajanslardan özel istekle aldık. Mesela ne almışız? 15 Aralık 1970'te Sputnik uydusunun, pardon, Sovyetler Birliği'ne ait Venera 7 uydusu Venüs'e ulaşmış. Bu Venera 7'nin fotoğrafını koymuşuz. Yani o dönemde çok önemli bir olay. Evet. Bu Venera 7'nin fotoğrafını Rusya'nın ajansı üzerinden almışız mesela. Onlardan istemişiz önemli bir olay diye. Mesela işte 1970'te Necmettin Erbakan 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kurmuş ve partinin kuruluş fotoğrafı var. Necmettin Erbakan'ın kürsüde olduğu gibi böyle işte.
İnanılmaz bir arşiv hazırlamışsınız gelecek nesillere, belki bizden sonraki yüzyıllara ulaşacak çok kıymetli eserler.
Evet, biz de işte inşallah onu sağlamaya çalışıyoruz. Biraz da hani Türkiye sadece kendisiyle, kendisinden mülhem veya kendisiyle ilgili bir ülke değilken, yani sosyologlar daha iyi açıklıyorlar bunları, siyasetçiler. Hani etrafındaki olaylarla beraber anılan bir ülke, bölgesinde hakim bir ülke. Dolayısıyla bu 100 yıllık almanak diyelim buna, 100 yılın önemli olaylarının kaydedildiği kitap, hem Türkiye'nin hem dünyanın önemli olaylarını bir çırpıda okuyucuya sunmaya çalıştığı özel bir eser.
Evet, çok kısa bunları, şu projeden biraz... de özür dilerim sözünüzü kestim. Buyurun. Şu projeden de bahsedebilir miyiz? Bir de Karantina diye bir kitap var. O da evet, aslında bu yıla evet. özgü. Onu da konuşalım. Sonrasında da bu gelecek yüzyılın habercileri projesine de çok kısa değinmenizi rica edeceğim.
Ha tabii. Biz salgında ne yaptık? Mart ayı itibariyle karantinaya girdik. Dolayısıyla evlerimize kapandık. Ve sonradan işte sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Biz Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de mesela Mart ayından sonra ilan edildi bu yasaklar. Nisan ayında ve Mayıs ayında çok yoğundu. Fakat dünyaya baktığınızda her ülkede aşağı yukarı böyle şeyler yaşandı. Dolayısıyla işte Times Meydanı ilk defa Amerika'da sessizliğe büründü. Mısır'daki Tahrir Meydanı sessizliğe büründü. Kimse yok gündüz vakti, hafta içi. Düşünün. Evet. İstanbul'da Boğaz Köprüsü hafta içi, gündüz cumartesi günü öğlen kapalı. Yani kimse yok, işte zorunlu araçlar dışında. Vatan Caddesi. Türkiye ve dünyadaki önemli meydanlar ilk defa bu kadar açık bir şekilde bir anda çekildi. Yani bazı ülkelerde karantina ya da sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Bir şeyler olur ama bütün dünya aynı anda bunu yaşamamıştı hiç. Biz de bütün dünyadaki bu fotoğrafçı ağımızla bunu şöyle bir projeye çevirelim dedik. Biz dünyadaki önemli meydanların bu boş hallerini normal vakitlerde, gün içinde görülebilecek, normalde görülemeyecek fakat ilk defa görülmüş boş hallerini fotoğraflayalım ve Türkiye ve dünyadaki meydanları bir kitapta toplayalım dedik. Adına da karantina koyduk ve Türkçe İngilizce yaptık. Bunu da yine yurt dışında o meydanları çektiğimiz ülkelerin büyükelçilikleri dahil olmak üzere, mesela İngiltere'de Regent Caddesi 23 Mart öğleninde çekilmiş bir fotoğraf. Regent Caddesi orada çok lüks mağazaların olduğu bir cadde.
Çok kalabalık bir cadde.
Çok kalabalıktır. İnsanlar işte Piccadilly Circus durağı var burada. Fotoğraf şu an önümde açık. O sirkus durağı çok kalabalıktır normalde. Fakat bomboş. Yani evet. İnsan yok. Fotoğrafta insan yok gündüz vakti. Hemen arkasında Piccadilly Circus'un alttaki metronun içindeki görüntüsü. İngiltere metrosunu birçok insan hani filmde görmüştür, gitmiştir. Çok yoğundur ve sürekli kalabalıktır. Ama kimse, bir tane görevli evet. sanırım orada bir tane kişi var. O da görevli de olabilir ya da bir muhabir de olabilir. O zaman işte muhabirlerin yetkileri var.
Bugünlerin tez zamanda geçmesini temenni ediyoruz ama çok şükür yine yavaş yavaş yeni normal sürecine de girdiğimize de inanıyorum. Son bir cümleyle de iletişim Buyurun. Fakülteleri ve gelecek yüzyılın habercileri konusunda da bir cümleyle süremizin sonundayız. Çünkü anlatmanızı rica edeyim, sonrasında uğurlayalım sizi.
Tamam Sezin Hanım. Bizim 100 yıl projeleri kapsamında iletişim fakülteleriyle ortak bir projemizdi o. 100yıl.com.tr adresinde detayları ve çıktıları da yer alıyor merak edenler için. Orayı adres göstermiş olayım. Anadolu Ajansı tabii alanında öncü bir kuruluş. Türkiye medyasının temel haber kaynağı. Türkiye'deki medya ile uğraşan kişilerin, muhabirlik yapan insanların da bir okulu aynı zamanda. Biz bu nosyonumuzu sosyal sorumlulukla birleştirip okullarda bir proje yaptık. 100. yılımızda gelecek 100 yılın habercilerini yetiştirmek için onları teşvik etmek için aslında onların kendi haberlerini burada bir jüri ve seçme kurulu oluşturarak bize gelmesini, bu seçim kurulunun da bu haberlerden seçmesini ve seçilen haberlerin milyon tıklama alan Anadolu Ajansı'nın ana mecrası olan web sitesinde yayınlanmasını hedefledik. Böylelikle o genç arkadaşlarımızı teşvik etmek istemiştik. Evet. İletişim Fakültesi'nde düşünün, 3. sınıfta okuyorsunuz ve haberiniz Türkiye'nin en önemli, en saygın web sitesinde gözüküyor. İsminiz de gözüküyor. Biraz bunu sağlamak için böyle bir teşvikle Yüzyılın Habercileri.
Çok güzel bir motivasyon olmuş gençlerimize. Gerçekten emeğinize, evet, yüreğinize sağlık. Nice nice de yüzyıllar diliyoruz Anadolu Ajansı'na. İyi ki varsınız. Hep var olun. Hep gerçek, doğru haberi sizden alalım, Anadolu Ajansı'ndan alalım biz de TRT ailesi olarak. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız için. Bu tür yayınlarınızın da, bu tür projelerinizin de hep devamını bekliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz Anadolu Ajansı'nın yayınlar sayfasından yayınların detaylarına, talep ve önerileri olursa oradaki formları da doldurarak bizlere ulaşabilirler.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Size de kolaylıklar diliyoruz tüm çalışmalarınızda. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Yayınlardan Sorumlu Direktörü Yılmaz Yaman telefon hattımızın diğer ucundaydı. Anadolu Ajansı bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutluyor. 1920'den itibaren milli mücadele yıllarına, Cumhuriyet'in her anına tanık oldu Anadolu Ajansı ve 100. yıla özel prestij yayınlar hazırladı. O yayınları detaylı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Rafa'dan Tayfa dersem sanıyorum bütün çocuklar şu an çığlık çığlığa bana eşlik ederler diye tahmin ediyorum. İşte Rafa'dan Tayfa'nın yapımcı yönetmeni İsmail Fidan var. Sayın Fidan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarla ilgili bir proje, bir etkinlik olduğunda ben zaten coşuyorum. O yüzden böylesine mutlu, böylesine iyi işler yapan bir yapımcıyla da konuşuyor olmak ayrıca bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz yayınımızda olduğunuz için.
Biz teşekkür ederiz ve biz de aslında hep şey diyoruz. İçimizdeki çocuk hep varsa var. Ne mutlu bize. Demek ki sizdeki o çocuk halen aktif bir şekilde var demek ki, ne mutlu.
Var ama zaten Rafa'dan Tayfa'yı ben artık çocuk çizgi filmi olarak görmüyorum. O benim çizgi filmim. Ben daha çok seviyorum bazen televizyonda yayınlandığında. Sadece bakıyorum, çocuklar izlemiyor. Büyükler izliyor, dedeler izliyor, anneanneler, babaanneler izliyor. Çocuklardan daha büyük keyifle ve sinema salonlarında, hatta Rafa'dan Tayfa Göbekli Tepe. Ben hem Dehliz Macerası'na hem de Göbekli Tepe'ye gittim. İkisi de gerçekten çok keyifliydi. Ve gördüğüm kadarıyla o sinema salonundaki koltukların hani yüzdeye vuracak olursam %70'i büyüklerdi sanki. Geri kalan %30 çocuklardı. Ama bu gerçekten çok çok önemli bir başarı olsa gerek. Nedir bunun, bu başarının sırrı?
Aslında öyle, hani başarının sırrından gidersek aslında bizim hep bir sloganımız var ve gerçekten bizi çok çok özetliyor. Biz hep basit anlatmaya da çalışıyoruz yaptığımız her işi. Biz orada diyoruz ki marifet sihirde değil, samimiyette.
Evet.
Biliyorsunuz Rafa'dan Tayfa içerisinde hiçbir şekilde şiddetin, korkunun, cinselliğin, sihrin, büyünün olmadığı bir proje, bir çatışmanın olmadığı bir proje. Ama dünyada bir örneği de yok diye biliyoruz. Hani bu kadar hani çatışmadan arındırılmış ama bu kadar da yaş kitlesinin 2 yaşından itibaren, evet, tutun da sizin de bahsettiğiniz gibi, hatta biz şey diyoruz hani 7'den 70'e diye rahmetli Barış Manço'nun çok, evet, güzel bir sözü vardı aslında.
Evet.
Biz de çocukken gerçekten çok ilham alıyorduk kendisinden. Burada biz aslında onu biraz daha şey oldu, 2 yaştan 85 yaşına kadar bir kitleye ulaştık gerçekten. Hani bunu nereden diyorsunuz? Sizin de bir örnek verdiğiniz gibi sinema salonlarında izleyicilerimiz bize biletlerini paylaştılar. Diyor ki 3 yaşında çocuğum var, işte 30-40 yaşlarında eşi ve kendisi var. 85 yaşında annem ve babamla birlikte izliyoruz diye veli bize paylaşıyor. Gerçekten biz aslında Rafa'dan Tayfa'yla yola çıkarken hep şunu demiştik. Rafa'dan Tayfa kuşaklar arası köprü olacak.
Ne güzel.
Hani 2 kuşak da değil 3 kuşak demiştik. Evet. Bunun da sırrı aslında dediğiniz gibi herkes kendi çocukluğunu görüyor. Hatta bize atılan tweetlerde şu var. Diyor ki yaşayamadığım çocukluğumu ben Rafa'dan Tayfa'da yaşıyorum diyor genellikle bebeğinler. O da tabii bizim en başta kurguladığımız kurgunun aslında ne kadar doğru ve yerine ulaşmış olduğunu gösteriyor. Tabii çok çok mutlu oluyoruz ve dediğiniz gibi Rafa'dan Tayfa gücünü samimiyetinden alıyor ve biz her zaman diyoruz bizi bize anlatmak için yola çıktık ve halkımıza sağ olsun kendinden olanı bağrına bastı, benimsedi ve dediğiniz gibi sayısız rekora imza atmış olduk.
Evet, ne iyi ettiniz. Hani dediniz ya yaşamadığım çocukluğumu Rafa'dan Tayfa'da gördüm diyor büyükler. Aslında büyüklerin bir amacı daha var. Bizzat kendim de bu duyguyu yaşadığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim yaşadığımız çocukluğu şimdiki çocuklar da yaşayabilsin istiyoruz. Artık çünkü çocuklarımız o kadar çok sokaktan uzak yaşamak zorundalar ki sanki. Hep bilgisayar başında, hep tablet başında, hep o bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olmak zorundaymış gibi bir durum söz konusu. Tabii Covid süreci de bunu çok etkiledi ama öyle olmasaydı, Covid olmasaydı bile yine ben bu cümleleri kullanıyor olacaktım. Sanki Rafa'dan Tayfa çocukları tekrar hadi sokağa çıkın, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, hayal gücünüzü geliştirebileceğiniz nice nice alanlar var diyor bizden çok çocuklara.
Kesinlikle, çünkü o noktada da hep aslında biz sahada da karşılaştığımız örneklerde hep şunu soruyoruz. Hatta biraz istatistik mezunu olduğum için böyle ister istemez her cevabın, her böyle etkileşime girdiğim her şeyi aslında bir köşeye not olarak alıyorum. Orada mesela biz şimdiki çocuklar dediğimiz arkadaşlarımız bu arada. Biz hep onlara arkadaşımız diyoruz.
Evet.
O yüzden çünkü onların gözünden bakmaya çalışıyoruz bu hayata. O yüzden arkadaşlarımız bazen diyor ki kaç tane arkadaşım var diyorum. 500 tane diyor. Nerede diyorum? İşte sosyal ağlarda. Biz diyoruz ki aslında bizim dönemimizde belki 5 tane arkadaşımız vardı ama 5'i de bizim yanımızdaydı. 5'inde de biz aynı mahalledeydik ve aslında hep çocuğun toprakla bir olduğu bir dönem vardı diyoruz ve biz o dönemi istiyoruz. Gerçekten dediğiniz gibi hem şimdiki çocuklarımız hem de nesil bunu aslında çok çok özlemle arıyor. Aslında yola çıkarken tabii şöyle eleştiriler de vardı biz daha yayına taşınmadan önce. Ya şimdiki dediğiniz gibi zamanya çocukları aslında sanal bir çocukluk yaşıyor.
Evet.
Ve her şey dijital olmuş durumda. Acaba sizin anlatmak istediğiniz anlar mı, izlenir mi bu proje gibi bir kaygı vardı. Biz de aslında hepsine şunu dedik. Dedik ki aslında biz şu an unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş ama herkesin de hasretle baktığı bir dönem vardı. O komşuluk ilişkileri, sokak oyunları, mahalle arkadaşlığı. O yüzden hani bunu doğru bir şekilde işlersek inanıyoruz ki hem küçükler hem büyükler bizi çok izleyecek ve bizi çok sevecek demiştik. Ve dediğiniz gibi gerçekten bu şekilde de hep geri yani ortaya koyduğumuz ne varsa da sağdan da bunun karşılığını görmüş olduk.
Evet Sayın Fidan dediniz ki istatistik mezunuyum. Şimdi genelde bu tür animasyon, çizgi film, çocuklar için bir şeyler yapanlar hani daha çok farklı alanlarda eğitim görürler. O yüzden biraz açıkçası merak ettim. Sizin bu mezuniyet sonrası belki bilmiyorum öğrenciyken de bu işlere ilgi duyuyor olabilirsiniz ama hani çocuklara yönelik işler yapma fikri nasıl doğdu? Nasıl Rafa'dan Tayfa'ya kadar ulaştı bu başarı?
Aslında orada da ben istatistik bölümü okurken profesyonel anlamda fotoğrafçılık, tasarım ve dizgi noktasına kendimi geliştirmeye çok çaba sarf ettim. Ve aslında bir yandan matematiğim çok güçlüydü. Ben o yüzden herkese yani konuşmalarda, konferanslarda falan hep şunu diyorum. Matematik aslında öğrenciyken şunu zannediyoruz. Yani bir tek burada var bir daha hayatımızda olmayacak gibi görüyor insanlar ama matematik hayatının aslında tam kendisi. O yüzden hani ben buradan bütün öğrenciler için söylüyorum. Bir matematik dersi varsa bir gözle değil dört gözle izlesinler. Ve gerçekten bunu hayatın bir parçası olduğunu ileriki hayatlarında görecekler. O yüzden tabii matematiği çok severken bu fotoğrafçılık tasarım da bir taraftan hep en sevdiğim alanlar arasına girdiği için biraz da şöyle bir yapım vardı açıkçası. Ben biraz farklı gözle bakmaya çalışıyordum aslında bu hayata diyeyim ya da şeye. O yüzden de bir şeyi kadrajlayıp bunu da bütün insanlar görsün gibi bir hedefim, idealim de vardı. Öyle olunca son yılımıza geldiğimizde belki bölümümüzde tek böyle bir durum vardır, istisnai durum. Bütün arkadaşlarım bankacı şu an bu arada. Gerçekten bu sektörle ilgileniyorum. O yüzden ben bitirme tezimi karakter modelleme ve canlandırma olarak yapmıştım. Tabii bu bölümde ilk kez böyle bir şey yaşanıyordu ama tabii hem hocalarımız hem arkadaşlarımız çok beğendi bitirme tezimizi. Derken ben kendimi bu sektörün içinde buldum. Tabii bunu kendi şirketim ya da Rafa'dan Tayfa'ya gelene kadar da sektörde çok ciddi bir tecrübe sahibi olduk. 7-8 yıl şu an Taysak ismini hatırlayamayacağım bütün projelerin iskelet sistemi yani teknik yönetmenliğini ben yaptım. Tabii burada çok ciddi bir tecrübe deneyim sahibi de edindikten sonra bir de tabii şu tarafım vardı. Kamu yönetimi ve siyaset bilimlerinde master eğitimi aldım. O dönemde de 3 farklı dersten 80 dönemini incelemek bana nasip oldu. Öyle olunca da tarihimizde biliyorsunuz sadece darbe yılları diye geçmiş bir dönemden bahsediyoruz. Ben de hep şunu görmüştüm. Yani biz çocuk gözüyle o dönemi yaşadık. O dönemin çocuğuyuz. Ama biz tamam belki bir darbe vardı insanların hayatında ama şu an unutulmuş o komşuluk ilişkileri, çocuğun toprakla bir olduğu dönem, gerçek ve yanında olan arkadaşların olduğu o dönemi de mutlaka tarihe bir not olarak işleyelim diye düşmüştük. O yüzden aslında istatistik bölümünde lisans eğitimi aldım, kamu yönetimi ve siyaset bilimlerinde ve master eğitimi yaptım ama dediğim gibi matematik hep hayatın içinde olduğu için o lisans eğitiminden çok büyük katkılar gördüm. Mesela kendi pluginlerimi geliştirdim ki dünyada ilk bana ait olan pluginlerim vardır ki bu çok zor bir şeydir aslında bu bizim sektörde. Çünkü biliyorsunuz Disney, Pixar gibi çok büyük stüdyolar varken ve orada çok büyük ekipler varken hani sizin yeni bir şey üretmeniz çok zordur. Ama çok şükür nasip oldu buna benzer yeni bir pluginler geliştirmek, yazılım geliştirmek.
Plugin de isterseniz bir kelime anlamı olarak dinleyicilerimizle paylaşalım. Çok hani bu alana yabancı olan dinleyicilerimiz varsa.
Doğru. Aslında plugin eklenti demek de o da şu anlama geliyor. Mesela sizin kullandığınız standart programlar var. Ama siz bu programlar diyorsunuz ki mesela ben Rafa'dan Tayfa gibi bir proje yapacağım. Teknik altyapısı çok güçlü olsun ama bunu aynı zamanda da uygulanabilir ve daha pratik hale getireyim diyorsunuz. O zaman sizin yeni bir yazılım geliştirmeniz gerekiyor. Ve sadece Rafa'dan Tayfa'ya özel yazılımlar geliştiriyorsunuz ve projeniz hem daha teknik, daha kaliteli aynı zamanda da uygulanabilir hale geliyor.
Evet.
Plugin de bu. O yüzden Rafa'dan Tayfa'ya giriş sürecim biraz bu şekilde oldu. O yüzden aslında ben öğrencilere hep şey diyorum, öğrenci arkadaşlarımıza. Sizin hani hangi bölümde olduğunuzun, tabii ki animasyon bölümlerinde bu arada Başkent Üniversitesi'nde de ders veriyorum. Öğrencilerim de var, kendi öğrencilerim de var. Ama hep şunu söylüyorum, siz animasyon okumasanız bile Eğer hayalleriniz arasında bu sektöre girmek varsa hayallerinizin peşini kesinlikle bırakmayın. Sadece bu hayallerinizin içini doldurun diyorum. İçini doldurmakta neyle elde ediliyor? Bununla ilgili deneyim kazanmak ve tecrübe kazanmak oluyor. Ve biz İSF Stüdyo olarak tüm aslında öğrenci arkadaşlarımıza veya bu sektöre girmek isteyen herkese kendi eğitim sistemimizi, yani kendi bir akademimiz var bizim. Bu akademimizden yetiştirip daha sonra bu sektöre aslında ciddi bir sanatçı haline getiriyoruz.
Evet,
aslında
o akademiden de çok kısa bahsedelim. Çünkü şimdi belki duyup da evet ben de bu işe girmek istiyorum diyen genç kardeşlerimiz olur. Size nasıl ulaşabilirler? Bu akademide nasıl eğitim görebilirler?
İSF Stüdyosu'nun akademisi için direkt web sitemizden başvuruda bulunabilirler. Biz tabii bu pandemi sürecinde biraz askıya almak zorunda kaldık insanların sağlığı için. Ama bu süreçte inşallah geçecek ve biz şu an talep topluyoruz ve çok ciddi bir talep var şu an. Biz bu talepleri değerlendiriyoruz. İnsanları da doğru departmanlara yönlendiriyoruz. Örneğin departmandan kastımız şimdi bir Rafa'dan genelde bu da çok soruluyor. Yeni bölüm neden yok?
Evet ama çünkü o kadar çok izleniyor ki ben bir bölümün 10 kere izlense de bıkılmadığının farkındayım. Ama tabii yeni bölümlerde istenmiyor desek yalan olur.
Çünkü bu zor bir sektör gerçekten. Mesela senaryo ayrı bir departman, storyboard ayrı bir departman, modelleme ayrı bir departman, iskelet sistemi ayrı bir departman, animasyon bambaşka bir departman ve bunun gibi render gibi, yani yaklaşık onun üzerinde departman var. Biz o yüzden bu akademiye başvuran herkesi önce hangi alana daha uygun, kendi yetenekleri ve kendi kişiliği doğrultusunda ona yönlendiriyoruz ve o alanda ciddi bir 6 aylık eğitim sürecinden geçiyor. 6 aydan sonra da 6 ay ve diğer 6 ayda da uygulamaları yapıyor ve bir yılın sonunda aslında çok ciddi bir CG artist, yani bilgisayar grafik sanatçısı haline gelmiş oluyor. Ve bu şekilde yetiştirdiğimiz yaklaşık 40'a yakın kişi var. Bunların birçoğu yurt dışına kadar gitti. Çok mutlu oluyoruz tabii. Hani bazen yetiştirip yurt dışına uğurlamak insanı üzüyor gibi olsa
da evet, çocuğunu göndermek gibi değil mi?
Aynen, diyoruz ki birlikte çalıştığımız arkadaşımız şu an örneğin şu filmde çalışıyor diyoruz. Yani çok büyük filmlerde çalışıyorlar. O yüzden o da bizi mutlu ediyor.
Evet.
O yüzden biraz sürecimiz de bu şekilde oluyor.
Sayın Fidan, şimdi süremize çok sonlarına doğru yavaş yavaş geliyoruz ama ben bir de bildiğim kadarıyla siz Rafa'dan Tayfa'yı öyle sahipleniyorsunuz ki gerek filmlerde gerek çizgi film olarak gerek sinema filmi olarak müziklerini dahi siz yapıyorsunuz. Şimdi evet. Göbekli Tepe gerçekten inanılmaz bir projeydi. TRT'de hatta sponsorlarından biriydi. Evet. O Göbekli Tepe'den müziklerden şöyle çok kısa, belki bir 30 saniye kadar, çünkü süremiz çok sonlara doğru yaklaştık. Dinleyelim, dinleyicilerimize ulaştıralım. Sonrasında hemen sohbetimize devam edelim istiyorum. Ne dersiniz?
Tabii ki.
Ha, bir çok buçuk sevindim. Dakika kadar dinleyebileceğiz sanıyorum. Hemen tamam. Dinleyelim zevkle. Efendim, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi çocuklar diyecek ki niye kestiniz şarkımı, ne olur. Aflarına sanıyorum, kusuruma bakmasınlar. Ezbere bildiğim bir şarkı bu arada. Haydi Rafa'dan diye şu anda seslendirebilirim. İşte bu harika eserin diyeyim yapımcısı İsmail Fidan'la söyleşimize devam ediyoruz. Birkaç dakikamız kaldı programımızın sonlanmasına. O yüzden kestim çocuklar, ne olur kusuruma bakmayın. Sayın Fidan, oradasınız değil mi? Hala dinliyorsunuz
evet.
Bizi. Şimdi bu müzikleri de siz yapıyorsunuz. Bu gerçekten inanılmaz bir benimsenme ve o müzikle birlikte o Rafa'dan Tayfa'nın inanılmaz şekilde çocuklara geçtiğini hissediyorum ben. O müzikler nasıl çıkıyor? Çok kısa da ondan bahsedelim mi?
Tabii ki yani aslında çok güzel özetlediniz ve en öz kelimesi o sahiplenme. Ben hep şey diyorum işte çocuğunuz var mı diyorlar, iki tane var diyorum. Herkes bir tane olduğunu biliyor aslında. Diyor ilki diyorum Rafadan Tayfa. Gerçekten Rafadan Tayfa bizim ilk çocuğumuz gibi. O kadar çok sahipleniyorsunuz ki bir taraftan bir zamandan sonra. O yüzden yapılan birçok şeyi aslında tam ona benimseyemiyorsunuz, oturtamıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya herhalde iş başa düştü, kendim deneyeyim. O yüzden böyle bir süreç yaşadık ve Rafadan Tayfa'nın ilk yenilik şarkısını yazmıştım. Şu an halihazırda dinlemiş olduğunuz. Ve çok şükür o gün yayına girdiğimiz 2014 yılından itibaren halen Türkiye'nin en çok sevilen çocuk şarkısı. Ve bu az önce sizin de yayınlamış olduğunuz Rafadan Tayfa Göbekli Tepe Sinema filmine yazmış olduğum şarkı ise özellikle yayına girdiği günden itibaren Aralık ve Ocak ayında tüm klipler arasında YouTube'da rekorlar kıran ve şu an belki 70-80 milyon izlenmeye varan bir çocuk şarkısı. Burada aslında şarkıya şöyle bir parantez açmak lazım. Eğer siz çocuklara ulaşmak istiyorsanız, çocuklar müziği çok seviyor.
Evet.
Ve siz gerçekten tabii burada şunu da değinmek lazım. Ben söz ve müziğini yapıyorum ama burada tabii Tarkan Ergün abimiz var ki aranje noktasına çok çok kıymetli ve gerçekten kendi ruhunu da katıyor. Ve Türkiye'nin en iyi müzisyenleri bu mesela az önce dinlemiş olduğunuz şarkıda İstanbul Strings'den tutun da Özgür Abbaklar, Mustafa Ekeler, Murat Canbolaterler, Türkiye'nin kendi alanındaki en iyi sanatçılar onlar icra ediyor. Bunu niçin söylüyorum? Yani bu, bazı zamanlarda çocuk aslında denir ki ya çocuğa ne versen olur, bu kadar özenmeye gerek yok gibi düşünceye sahip olanlar da var maalesef. Ama biz hep şunu diyoruz, çocuklar yani onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşlar aslında o kadar beyinleri boş ve algıya o kadar açıklar ki siz onlara ne kadar iyi bir şey verirseniz onu o kadar çok takdir ederler. Ne kadar böyle özensiz bir şey verirseniz onlar da bunu herkesten daha iyi algılarlar.
Evet,
çünkü
evet.
Onlar gerçekten çok çok akıllılar.
Sayın Fidan son olarak da çok özür dilerim yine sözünüzü kestim. Malum programın sonuna geldik. Son olarak da Trafik Tayfa'dan bahsetmenizi rica edeceğim ama ondan öncesinde hemen şu bilgiyi de paylaşayım sevgili dinleyicilerimizle. Rafadan Tayfa Göbekli Tepe televizyonda ilk kez 11 Ekim Pazar günü saat 20'de TRT1 ekranlarına gelecek. Onun sürpriz dinleyicilerimiz izlemek istiyorlarsa eğer pazar günü hepsini TRT1 ekranlarına bekliyoruz diyelim. Son birkaç cümleyle de Trafik Tayfa'dan bahsedelim sonra uğurlayalım sizi.
Tabii ki ben hazır siz de söylemişken tüm Türkiye gerçekten bu haberi bekliyordu. Ve sağ olsun genel müdürümüz İbrahim Bey tweet atarak bu müjdeyi tüm Türkiye ile paylaştı. Ve biz tarih yeniden yazılıyor demiştik Göbektepe'de. İnşallah televizyon tarihinde de bir tarih yeniden yazılacak ve tüm Türkiye pazar günü TRT1 ekranlarında olacak diye düşünüyoruz.
Evet.
Ve hemen Trafik Tayfa'dan çok kısa bahsedeyim. Yine TRT'nin tabii her alanda bize çok çok büyük katkısı var ki sinema da aslında sponsor değil, bizim yapımcı ortağımız ve gerçekten çok çok büyük destekleri var her konuda. Burada da Trafik Tayfa'da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in başlatmış olduğu çok ciddi bir proje vardı, Kırmızı Düdük diye. Orada da sağ olsun yine Genel Müdürümüz İbrahim Eren Bey'in çok büyük teveccühüyle büyük bir jest de yaparak tabii bize 13 bölüm bir içerik hazırladık ve burada tabii en önemli taraf bu. Biz çocuk merkezi, çocuk bakış açısıyla bu trafik kurallarını nasıl anlatırız diye yola çıktık ve hemen hemen birçok konuda çocuk bakış açısıyla yine Hayri'nin tabii Türkiye'nin en sevilen karakteri şu an Hayri.
Öyle.
Hayri'nin Fahri ile gönüllü trafik polisi olmasıyla mahalledeki bütün trafik kurallarını çocuk bakış açısıyla izleyicilere anlatan bir proje ve bu hafta sonu yayına girdi ve reytinglerde tüm çocuk programlarında ilk ikisi Trafik Tayfa'ydı.
Evet.
Onu da buradan paylaşmış olalım.
Çok tabii teşekkür ediyoruz Sayın Fidan.
Nice, onu da Trafik Tayfa'yla kavuşmuş oldular.
Nice nice bu projelerin devamını diliyoruz. Daha uzun bir zamanda sizinle tekrar sohbet etmeyi çok istediğimizi dile getirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben
hoşçakalın.
Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Rafadan Tayfa çizgi filminin ve sinema filminin yapımcı yönetmeni İsmail Fidan bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bilgiler için. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.